Ayrım 12, sayfa 143. Kate, 21 Kasım 1977, Londra. Kate İskender'in sınıf arkadaşıydı ve zamanla kız arkadaşı oldu. 1978 sonbaharında ailecek yaşadıkları felakete o da dahil olacaktı ister istemez. Çıkmaya başlamaları beklenmedik bir hadiseyle oldu. O gün yemekhanede her zamanki gibi kızlarla oturup dedikodu yapmaktaydı Kate. Bir yandan da gözleriyle diğer masalardaki oğlanları tarıyordu. Tesadüfen tam karşısında oturuyordu İskender. Bir kez olsun ona bakmadan Alex, Alexander, İskender her neyse tam bir hıyar. Kendini beğenmişin teki. Sürekli avanesiyle birlikte gören de çete reisi sanır diye geçirdi içinden Kate. Gene de merak ediyordu. Boks yaptığını duymuştu. Mizacına en uygun spordu muhtemelen. Ama hoş çocuktu doğrusu. Hakkını vermek gerekiyordu. Bazı kızların niye ona deli olduğunu anlayabiliyordu Kate. Düzgün vücut, koyu renk saçlar, buğday ten ve o yakıcı mühür gözler. Tam o esnada bir yaygara koptu. Şamatanın nedeni yemekhanenin orta yerinde her iki omzunda birer temiz hijyenik ped ile dikilen Jason adında bir çocuktu. Belli ki bir kızın çantasını aşırmış, utanmadan açmıştı. Kalçalarını kıvırarak bağırdı. ''Hey millet, bakın ne buldum.'' Devam etti Jason. ''Bugün pek asabiyim. Galiba regle oluyorum.'' Oğlanlar kıs kıs güldüler. Kızlar utanç ve dehşet içinde bakıyor ama ses çıkarmıyorlardı. Kate ise acı acı gülümsedi. O çantanın sahibi hangi kızsa rezil oldu diye düşündü. Artık her türlü terbiyesiz lafa ve şakaya malzeme olacaktı zavallı. Blue çağındaki oğlanlar neden böyleydi? Bu kadar kaba, centilmenlikten uzak, hep kızları utandırmaya çalışıyorlardı. ''Ay çok regli oldum, bir pet yetişmiyor vallahi.'' dedi Jason ve yanındaki sırt çantasını havaya savurdu. Oğlanlar kahkahayı bastılar. Birden Kate'in yüzü kül gibi oldu. Telaşla sandalyesinin altına baktı. Sırt çantasını her zamanki gibi oraya koyduğuna emindi ama yoktu işte. Kahrolası şey, Jason'ın eline nasıl düşmüş olabilirdi? Eli ayağı boşaldı. ''Çantanın kime ait olduğunu bilmek isteyen var mı?'' diye sordu Jason. Zalimlikten çok muzırlık hakimdi sesine. Olanların bir kısmı tezahürata başladı. ''Söyle, söyle.'' Jason çantayı kurcalamaya başlayınca Kate'in yüreği ağzına geldi. Adının yazılı olduğu fen projesinin orada olduğunu hatırlamıştı. Şimdi herkese rezil rüsva olacaktı. Bir panik ifadesi gezindi yüzünde. Ağlamamak için başını çevirdi. İşte o anda İskender'le göz göze geldiler. Bütün herkes Jason'ın soytarılıklarını seyrederken İskender olan bitenle ilgilenmiyordu. Kate'in korkusunu nasıl olduysa fark etmiş, dikkatle ona bakıyordu. Tam Jason çantanın sahibini ilan etmek üzereydi ki tuhaf bir şey oldu. Sandalyesini gürültüyle geriye iterek ayağa kalktı. İskender gözleri ışıl ışıl. ''Hey palyaço, kes artık şu saçmalığı.'' diye bağırdı. Bu çıkışı beklemeyen Jason şöyle bir afalladı ama bozuntuya vermedi. ''Hayrola Alex, sen niye üstüne alındın ki? Yoksa senin mi pedler?'' Bir kahkaha daha koptu, İskender oralı olmadı. ''Aslına bakarsan kız kardeşimin.'' Sessizlik. Bunu kimse beklemiyordu. ''Okuldan sonra buluşacağız, çantasını bana verdi. Tamam mı?'' ''Öyleyse kız kardeşine söyle, iğrenç pedlerini ortada bırakmasın.'' diye dayılandı Jason. ''Yok, böyle söylemeyeceğim.'' dedi İskender alaycı bir ifadeyle. ''Onun yerine diyeceğim ki, bizim okulda salak mı salak, soytarı kılıklı bir oğlan var. Bu gerizekalı sana terbiyesizlik etti. Kendine gelmezse ağzını burnunu kıracağım dangalağın.'' Sözler kaya gibi düştü yemekhaneye. ''Tamam abi ya, amma büyüttün.'' diye mırıldandı Jason. Tedirgin. ''Şaka yapıyorduk.'' ''Eşek şakası yani.'' dedi İskender. ''Bir daha böyle şeyler yaparsan beni bulursun karşında, haberin olsun.'' Jason süngüsü düşmüş vaziyette omuzlarındaki pedleri çıkardı ve çantayı İskender'e uzattı. Oğlanın yaptığından pişman olduğu ve bu şoku pek kolay atlatamayacağı aşikardı. Günün geri kalanında ağzını bıçak açmadı. O gün okul çıkışı Kate her zamanki gibi kız arkadaşlarıyla yürümek yerine İskender'i bekledi. Bir süre sonra İskender sırtında kocaman çanta, yanında her zamanki ahbaplarıyla bir grup Faslı, Cezayirli, İranlı oğlan belirdi. ''Alex, bir dakika seninle konuşabilir miyim?'' ''Siz gidin.'' dedi İskender yanındakilere. ''Ben size yetişirim.'' Oğlanlar manalı manalı bakıştılar, sırıtarak uzaklaştılar. ''Şey, ben bugün için teşekkür etmek istedim.'' dedi Kate. ''Boş ver, lafını bile etmeye değmez. Ama sen olmasan okula madara olacaktım. Takma kafana, ne zaman derdin olursa gel bana söyle.'' dedi İskender. Başka zaman olsa Kate bu ukalalığa gülerdi. Ama bugün değil. Bugün İskender onun kahramanıydı. ''Boksa mı gidiyordun?'' diye sordu çantayı işaret ederek. Haftada 4 gün gidiyorum. Sol yumruğumu çalıştırıyorum.'' İskender çantasını açınca spor eşyaları, mavi havlusu ve bir deodorant çarptı Kate'in gözüne. Kendi sırt çantası da oradaydı işte. Sıcacık güven içinde saklamıştı demek. Kalbi duracak gibi oldu. Sırt çantanı bir oğlanın çantasının içinde gördün diye bu kadar sevinmek salakçaydı. Ama işte öyle hissediyordu, ne yapsın? Ben de seninle gelebilir miyim diyiverdi. Boks mu yapmak istiyorsun? Öğretirsen neden olmasın, yumruklamak istediğim birkaç kişi var. O gün beraber yürüdüler. İskender kızı evine kadar geçirdi. Kapıya yaklaştıklarında kısa bir tereddüt yaşadı Kate. Camdan bakıp da onları beraber görse annesinin yüreğine ineceğini biliyordu. İskender göçmen bir ailenin oğluydu. Müslümandı üstelik. Annesi böyle tiplerle takılmasını hayatta istemezdi. Ama Kate'in umurunda değildi. O İskender toprak ile baş başa vakit geçirmekten memnundu. Pembe, 24 Kasım 1977 Londra. Bir oğlu olsun diye yanıp tutuşan Nazen'in 7. kızı olarak doğan Pembe, bu dünyayı adaletsizliklerin cirit attığı bir yer olarak kabullenmişti. Haksızlığa uğradığı olmuştu daha önce ama hayatında hiç açıkça düşmanlığa maruz kalmamıştı. Ta ki o güne dek. Öğlen kuaförde işler kesattı. Yalnız bir müşteri vardı. Pembe biraz izin istedi patronundan, alışveriş yapacaktı. Yunus'un canı ne zamandır sakızlı sütlaç çekiyordu. Bu akşam ona sürpriz yapmak niyetindeydi. Rita, ben bir saat çıksam olur diye sordu hafif bozuk İngilizcesiyle. Rita yalnızca patron değil, aynı zamanda iyi bir arkadaştı. Koca göğüslü, aralık dişli, kabarık saçlı bu uzun boylu siyah kadını dinlemeye bayılırdı Pembe. Memleketi Jamaika'nın nerede olduğunu bile bilmezdi ama onu kendine yakın hissederdi. Git tabii canım dedi Rita. Başka müşteri gelirse ben hallederim. Pembe salondan çıkarken kendini hem hafiflemiş hem bitkin hissediyordu. Hafiflemişti çünkü kendine ayıracak bir saati vardı. Bitkindi çünkü son zamanlarda hayat pek iyi gitmiyordu. İskender her akşam eve geç gelmeye başlamıştı. Onun yanlış tiplerle arkadaşlık etmesinden korkuyordu. Kocasına gelince eve uğradığı bile yoktu. Bu aralar tek tesellisi minik Yunus'tu ve akşam sütlaçların en güzelini yapacaktı ona. Sabahki aldatıcı güneşin aksine hava soğumuş, rüzgar çıkmıştı. Pembe onu olduğundan yaşlı gösteren kül rengi mantosuna sarındı. Avucundaki bozuk paraları saydı. Tesco'ya uğrayıp ihtiyacı olan malzemeleri satın aldı. Tam köşedeki pastanenin önünden geçiyordu ki vitrindeki profiterole takıldı gözü. İri, kalın ve yapay kremayla doldurulmuş değil, tam onun sevdiği gibi küçük ve tazeydi bunlar. Boğazına düşkün biri değildi ama bu seferlik bir istisna yaptı, pastaneye yöneldi. Kapıda asılı çıngırak neşeyle çınladı ve o içeri girerken. Pastacı, bacakları morumsu varislerle kaplı bir şişman kadın bir tanıdığıyla hararetli bir muhabbete dalmıştı. Müşterilerle çırak ilgileniyordu. En fazla 20 yaşında, kafası kazılmış, mavi, çipil gözlü ve cildi aşırı hassas bir adamdı bu. Alnı sivilcelerle kaplıydı. Aralarında bir gamalı haçın da yer aldığı sayısız dövmesi vardı. Önünde başka bir müşteri, şık giyimli, yaşlıca bir kadın olduğu için beklemeye başladı Pembe. İngilizler kuyrukta beklemeyi iyi biliyorlardı. Asabiyet gösterileri yapmıyorlar, başkalarının sırasını almaya kalkışmıyorlardı. Pembe saygı duyuyordu bu yanlarına, o da sabırla sırasını bekledi. Bir dakika sonra çıngırak tekrar çınladı ve içeri orta yaşlı bir adam girdi ama Pembe dönüp ona bakmadı. Yaşlı müşteri oldukça talepkardı ve her iki saniyede bir fikrini değiştiriyordu. Evvela üzümlü çöreklerden istedi, sonra vazgeçip kruvasan talep etti. Derken çilekli turta da karar kıldı. Bu kez de nasıl bir paket yapılacağı konusunda mütereddit idi. Kese kağıdı hem hafif hem pratik ama yolda yırtılma olasılığı vardı. Belki de en iyisi kutuya koymaktı. Böylesi daha güvenli olurdu ama taşıması daha zordu. Bekle bekle bir türlü sıra gelmedi. Pembenin arkasındaki erkek sıkıntıyla öksürdü. Ancak o zaman çırak beklemekte olan müşterilere şöyle bir baktı, bilhassa Pembe'ye odaklandı. Pembe ise çırağın bakışındaki hoşnutsuzluğu, soğukluğu fark etmedi. Nihayet az sonra yaşlı bayan kapıdaki çıngırağı bile çınlatamayacak bir yavaşlıkla dükkandan çıktı. Sıra kendisine gelen Pembe çırağı başıyla işaret ettiyse de o görmezden geldi. Sırf oyalanmak için metal tepsileri düzenlemeye, kutuları çıkarıp tekrar yerlerine geri koymaya girişti. Affedersiniz dedi Pembe profiterolü göstererek. Şunu alabilir miyim? İki lütfen. Sıranı bekle diye homurdandı çırak bir yandan maşayı silerken. Çırağın söylediğinden ziyade üslubu karşısında hayrete düşen Pembe sustu. Ancak durumdan rahatsız olmuş gibi görünen diğer müşteri müdahale etti. Sıra onda zaten. İşe yaradı. Maşayı bırakıp gözlerini Pembe'ye dikerek onlara doğru yaklaştı çırak. Ne istiyorsun? Pembe hayatında hiç ırkçı birine rastlamamıştı ve insanın bir başkasından sırf derisinin rengi, dini ya da sınıfı nedeniyle nefret edilebileceği fikrine tamamen yabancıydı. Tanımadığı kişilerin kabalıklarına maruz kalmamış değildi. değildi. Ancak bunların hepsi anlık öfkeler yüzünden yaşanmıştı. Sabit ön yargılar yüzünden değil. Toprak ailesinin İngiliz komşularından farklı olduğunu biliyordu ama ona bakarsan Türkler ve Kürtler de birbirlerinden farklıydı. Keza bazı Kürtler de diğer Kürtlere benzemiyordu. Köyde bile her ailenin bir başka hikayesi vardı ve her ailede hiçbir çocuk bir diğerinin aynı değildi. Eğer Allah bütün insanları aynı yaratmak isteseydi öyle yapardı mutlaka. Pembe onun takdirine güveniyordu. İnsanları oldukları gibi kabul etmek, onun kutsal düzenine saygı göstermek demekti. Doğrusu doğuştan gelen farklılıklara karşı gayet hoşgörülüydü. Uyum sağlamakta zorlandığı sonradan ortaya çıkanlardı. Saçlarını kısmen kazıtıp kısmen kirpi gibi kaldırtan bir punk, dudağına küpe takan bir yeni yetme, her yeri gövmelerle kaplı biri, yüzünü gerdirmiş bir kadın. Bunlar hazmedilmesi güç şeylerdi. Keza eşcinsel birine rastladığında hemen merak ediyordu. Acaba bu şekilde mi doğmuştu, yoksa zaman içinde mi böyle olmuştu? Eğer bu Tanrı'nın işi ise kabul ediyor, yok eğer insanın tercihi ise uygun bulmuyordu. Ama sonuçta her şey yalnızca ve yalnızca Tanrı'nın takdiri olduğuna göre kimse hakkında kem fikirler besleyemiyordu. İşte bu yüzden çırak ona ters davrandığında neye uğradığını şaşırdı Pembe. Gene de sakin yanıt verdi. Şunu istiyorum lütfen. Çırak sanki Pembe'yi görmüyormuş gibi uzaklara bakıyordu. Onu hiçe sayarak, isimleri yok mu diye sordu. Dil bilmiyor musun? Adamın kendisini anlamadığını sanan Pembe yaklaşıp göstermeye kalktı ama mantosunun kolunun yiyeceklere değdiğini fark etmedi. Dokunmasana onlara diye bağırdı çırak. Rulolardan birini eline alıp inceledi. Yok, satılmaz bunlar artık. Ne? Şu tüyü görüyor musun? Senin paltondan geldi. Bütün tepsiyi almak zorundasın artık. Tüy mü? Bu yabancı kelime ağzında kekremsi bir tat bırakmış gibi dudaklarını büktü Pembe. Hayır hayır, tepsi istemem. Ellerini telaşla havaya kaldırınca kurabiyelerle dolu bir sepete çarptı. Hepsi yere döküldü. Oha, ayaklı felaket gibisin be kadın diye bağırdı çırak. Şamata dükkan sahibinin dikkatini çekmiş olacak ki ne olup bittiğini anlamak için hızla seyirtti. Çırak hemen dert yanmaya başladı. Bu kadın ruloları berbat etti, kurabiyeleri yere döktü. Hepsini satın alması gerektiğini söyledim ama bir türlü anlamıyor. Utançtan yanakları kızardı Pembe'nin. İngilizce konuştuğunu sanmam diye ekledi çırak. Ama konuşuyorum dedi Pembe. O halde size söyleneni anlamalısınız dedi pastacı. Kadın gereğinden fazla yavaş ve yüksek sesle konuşarak. Ama tepsi alamam, çok para diye itiraz etti Pembe. Kollarını göğsünde kavuşturdu çırak. O halde polis çağıralım. Polis mi, neden? Paniğe kapılmaya başlamıştı Pembe. Tam o esnada arkadaki müşteri araya girdi. Pardon, deminden beri sizi izliyorum da dedi. Bir iki laf söylemeden edemeyeceğim. Eğer polis karışacaksa bu işe, olayın tek tanığı oluyorum ne de olsa. Dedi çırak. E'si ben polise hikayenin diğer tarafını anlatacağım. Hangi diğer tarafını? Müşterinize kötü davrandığınızı ve düzgün hizmet vermediğinizi, kabalığınızı, yardımcı olmak şöyle dursun düpedüz saldırgan olduğunuzu. Ben de bunları anlatacağım. Beyler, beyler diye araya girdi pastacı kadın yapay bir gülümsemeyle. Durumun kontrolden çıktığını sezmişti. Pireyi deve yapmayalım, polise gitmeye ne gerek var? Bence de dedi arkadaki adam. Badireyi atlattığını anlayan Pembe usulca bir iki müşteriye döndü ve ilk kez dikkatle baktı ona. Adamın üzerinde kahverengi bir kadife ceket, içinde bej dik yakalı kazak vardı. Biçimli bir yüzü, uzunca bir burnu ve yanlardan hafifçe seyrelmeye başlamış açık kumral saçları vardı. Gözleri biraz yorgunca ama merhametliydi. Fırtınalı sema gibi griydi renkleri. Çırak da adamı incelemekteydi somurtarak. Yılan gibi tıslayarak sordu. Tamam, ne istiyorsunuz? Önce hanımefendi dedi Berike. Ona yardımcı olmadınız henüz. Az sonra pastaneden birlikte çıktılar. Rastlantının bir araya getirdiği iki yabancıydılar. Birkaç dakika birlikte yürüyerek hadiseyi gözden geçirdiler. Adam Pembe'nin elindeki torbaları taşımayı teklif etti. Bunda bir beis görmediyse de kabul etmedi Pembe. Yakınlardaki çocuk parkına kadar yürüdüler. Rüzgarlı hava yüzünden olacak, boştu park. Dökülen yapraklar girdaba yakalanmışçasına döne döne uçuyorlardı havada. Buna rağmen İngiltere'ye geldiğinden beri ilk kez havayı sevdi Pembe. Bütün bu rüzgarın, yağmurun, sisin ötesinde farkına bile varmadan alıştığı bir dinginlik vardı adeta. Düşüncelere daldı. Adam onu yan gözle inceliyordu. Yüzünün nasıl makyajsız olduğunu, parlak kestane saçlarının belli belirsiz kızıl harelerle dalgalandığını gördü. Dolgun dudaklarını ve tek gamzesini çekici buldu. Tabiat ananın piyangosu ne tuhaftı. Şu kadın biraz farklı giyinse ve kendini azıcık farklı taşısa sokakta nasıl baktırırdı kim bilir arkasından. Ama belki de güzelliğinin gizlenmiş olması daha iyiydi. Kimsenin bilmediği, keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri hatırlatıyordu ona. Oğlan deliydi dedi, hala pastanede olanları düşünmekte olan Pembe. Deli değildi, ırkçıydı. Durakladı Pembe, afallamıştı. Irkçılar zencileri sevmeyen tiplerdi, hani şu Rita'ya karşı olanlar. Ben zenci değilim ki dedi. Adam güldü. Bir ırkçının sana takması için siyah olman gerekmiyor. Bin çeşit ırkçılık var. Gerçi bana sorsan hiçbirinin diğerinden farkı yok. Aksanı değişikti adamın. Dikkatle dinledi Pembe. Siyahlardan nefret eden beyazlar var malum. Sonra Asyalılardan nefret eden beyazlar var. Bunlar yetmezmiş gibi bazı siyahlar Asyalılardan, bazı Asyalılar siyahlardan haz etmiyor. Tabii kendi kendinden nefret eden siyah, Asyalı ve beyazlarla temel olarak herkesten nefret edenleri de unutmamak lazım. Sonra bir de din etkeni var elbette. Bazı Müslümanlar bütün Yahudilerden, bazı Yahudiler bütün Müslümanlardan rahatsız. Ha bir de onların hepsinden nefret eden bir takım Hristiyanlar var tabii. Halbuki insan niye nefret eder ki diye sordu Pembe. Sorunun kendisinden ziyade soruluş tarzındaki çocuksuluğa varan saflık ve masumiyet oldu adamı etkileyen. Artan işsizlik, yoksulluk, yabancı düşmanlığı, köktencilik, ideolojik ayrılıklar, petrol krizi. Bunların hiçbiri böylesi yalın ve son bir soruya kâfi yanıt olamazdı o noktada. Ezelden beri karamsar biri olan, insanlığın geleceğine dair zerre kadar umut beslemeyen adam elinde olmadan tekrarladı. Doğru vallahi, insan niye nefret eder ki? Çocuk parkında oturdular. Pembe kırık dökük İngilizcesiyle bir kuaför salonunda çalıştığını ve süttaç için malzeme almak üzere işinden izin aldığını anlattı. İstanbul'daki gibi fındık bulamadığını, bademle idare etmek durumunda olduğunu bile dile getirdi. Adamın onu merakla dinleyişini hayret ediyordu. Bir erkeğin yemek pişirmekle bu kadar ilgileneceği 40 yıl düşünse gelmezdi aklına. Demek sen Türksün diye sordu adam. Kürtüm demeyi akıl edemedi Pembe. Kürtlüğünü açığa vurması hep zaman alıyordu. Başını salladı o yüzden. Lokumcu geldi hanım. Lokumcu geldi hanım. Leblebilerim var dedi adam Türkçe. Şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış gözlerle baktı Pembe. Adam onun hayretine gülerek korkarım hepsi bu. Yalnızca birkaç sözcük biliyorum dedi. Ama nasıl? Anneannem Rum'du dedi. İstanbulluydu. Nasıl severdi o şehri? Anneannesinin Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir Levanten tüccarla evlenerek İstanbul'dan ayrıldığını ve öldüğü güne dek Boğaz'daki evinin ve komşularının hasretini çektiğini anlatmadı. Onun yerine Türkçe ile Rumca'da ortak kelimeler hatırlamaya çalıştı. Cacık, caciki, avanak, avanakis, ıspanak, spanaki, çiftetelli, siptetelli. O konuştukça güldü Pembe. Sokakta gülmeye alışkın olmayan tüm kadınlar gibi ağzını kapatarak. Birden durdu adam. Daha adını bile bilmiyorum. Pembe alnına düşen saçları kenara çekti ve insanlara her iki ismini nadiren söylediği halde şöyle dedi. Pembe kader. Beklediğinin aksine ne hayret etti ne güldü adam. Onun yerine duyduğu şey dünyanın en hüzünlü sırrıymış gibi baktı. Adın şiir gibi. Gülümsedi Pembe. Uzun zamandır ilk kez gülümsedi. Az sonra profiterolleri çıkardı. Biraz ona ikram edip biraz kendi aldı. O da üzümlü ekmeğini paylaştı Pembe ile. Önce sessizce yediler. Sonra eğer... Belki, emin değilim ama gibi mütereddit sözcükler kullanarak ırkçılık ve sütlaçla başlayan sohbetlerini devam ettirdiler. İsmi Elias'tı. Pembe gibi o da Londra'ya geleli neredeyse 8 yıl olmuştu. Şehri seviyordu ve kendini yabancı gibi hissetmekten gocunmuyordu. Çünkü yüreğinin derinliklerinde hep öyleydi zaten. Her yerde yabancı. Onu dinlerken pek çok kez keşke İngilizcem daha iyi olsaydı diye düşündü Pembe. Ama konuşabilmek için illa o dilde akıcı olmak gerekmiyordu. Kocasıyla aynı dili konuşuyorlardı güya ama nadiren bir çift laf ettikleri oluyordu. Demek sen Yunanlısın diye sordu Pembe. Kayınbiraderi Tarık'ın Yunanlılar hakkındaki fikirlerini söylemedi tabii. Yok tam sayılmaz. Çeyrek Yunanlı, çeyrek Lübnanlı, çeyrek İranlı ve çeyrek Kanadalıyım. Pembe şaşkın baktı. Ama nasıl? Anneannem bir Lübnanlı ile evlenmiş, annem doğmuş. Sonra annem babamla tanışmış, babamın anne babası Tahran'dan gelmiş, Kanada vatandaşları. Ben Beyrut'ta doğup Montreal'de büyüdüm ve şimdi Londra'dayım. Nereli oluyorum bu durumda? Ne çok seyahat, ne çok kopuş ve yabancı diyorlar da yeniden başlayış. Çevresinde bunca belirsizlik taşımaktan hiç korkmamış mıydı ki? Pembe bir zamanlar denizci olmayı ve uzak limanlara seyahat etmeyi düşlediğini hatırladı buruk bir tebessümle. Kimi insan böyle dedi Elias, bazıları yeryüzü vatandaşı. Bunu söylerken Pembe'nin elindeki alyansı fark etti. Oysa Pembe onun parmağında eski bir alyans izi olduğunu görmedi. Ayrı bir eşin gölgesi. Ne iş yapıyorsun diye sordu Pembe. Aşçıyım. Yüzü aydınlandı Pembe'nin. Sahi mi? Evet, bahse girerim, senden güzel sütlaç yaparım. Pembe soğan doğrarken ya da tavanın başında durmuş kabak kızartırken tahayyül etti Elyas'ı. Elinde olmadan kıkırdadı. Onun tanıdığı erkekler kendilerine bir bardak su almak için olsun girmezdi mutfağa. Biliyordu ki kendisi de oğullarını, özellikle İskender'i aynı şekilde yetiştiriyordu. Karın şanslı dedi. Karımla ayrıldık dedi Elyas. Eliyle bir ekmeği ikiye bölüyormuş gibi bir hareket yaparak. Pembe bu hassas konuyu kapattı. Baban aşçı olmana ne dedi? Tuhaf bir soruydu. Ama aynı zamanda doğru bir soruydu. Babası yıllarca konuşmamıştı Elyas'ta. Küçümsemişti bu mesleği, yakıştıramamıştı oğluna. Pembe başını önüne eğdi. Yunus aşçı olmak istese Adem kabul eder miydi acaba? Bu arada Elyas yemek pişirme merakının küçükken kız kardeşini iyileştirecek uğraşlar ararken ortaya çıktığını anlatmaktaydı. Kız kardeşin hastaydı diye sordu Pembe. Hayır, hasta değil, özeldi. Ne yazık ki mahalledeki çocuklar başka bir sözcük kullanırdı onun gibiler için. Geri zekalı. Ağır bir Down sendromuyla doğmuş olan kız kardeşi hem fiziksel hem zihinsel engelliydi. Elyas kaliteli bir okula giderken Cleo kendi gibi çocukların bulunduğu merkeze gitmişti. Çoğunlukla aksi ve gergin olur, oyuncaklarını fırlatıp saçlarını yolar, toprak, cam, kağıt yerdi. Genç Elyas onu sakinleştiren tek şeyin güzel bir yiyecek olduğunu keşfetmiş. Böylece ufaktan ufaktan ona lezzetli yemekler hazırlamaya başlamış. Bütün o testler, özel öğretmenler, alternatif metotlar işe yaramazken fırından yeni çıkmış bir elmalı turta Cleo'nun yüzünü güldürürmüş. Zamanla Elyas anlamış ki sadece kardeşi için yapmıyor bunu. Yemek pişirmeyi tutkuyla seviyor. Hamur yoğurduğunda toprak damaklarına sızar. Et pişirdiğinde hayvanın ruhu seninle konuşur. Ona saygı duymayı öğrenmen gerekir. Balık temizlerken bir zamanlar içinde yüzdüğü denizin sesini duyarsın. Nazikçe marine edersin suyun hatırasını yüzgeçlerinden silmek için. Pembe büyülenmiş gibi dinledi. Birçok sözcüğü kaçırıyor ama özünü anlıyordu. Aman tanrım, gitmem gerek dedi Pembe ayağa fırlayarak. Ne kadar zaman geçtiğini anca fark etmişti. Torbaları taşımana yardım edeyim mi? Hayır hayır dedi Pembe kesin bir sesle. Yoldan geçen birinin onları görüp dedikodu yapabileceği fikriyle ürperdi. Oradan ailesinin kulağına ulaşırdı mutlaka. Bu adamı tekrar görmesinin mümkün olmadığını fark etti yüreği burkularak. O esnada Elyas Pembe'nin aklından geçenlerden bir haber, cebinden bir kart çıkardı. Elyas Stefanos Robert Gregory, şef. Pembe sözcüklere baka kaldı. Bunca ismi olmasına şaşmıştı. Kartın arkasında restoranın adı ve adresi yazıyordu. Akşamları gelirsen mutfaktan ayrılamam. Öğlen de aynı ama saat 4 gibi uğrarsan etrafı göstermek ve senin için yemek yapmak isterim. Karşında hiçbir şey vermedi Pembe. Ne bir kağıt, ne bir adres, ne bir söz. Tokalaştılar. Garip bir huzursuzluk kapladı içlerini. İstemeye istemeye ayrıldılar. Hızlı adımlarla kendi yollarına gittiler. Ayrım sonu, sayfa 157.